Ayrım 33.
Bir cemaate ait olmak büyük şanstır. Bir savaştan galip çıktıktan ya da Orta Afrika'yı baştan sona geçtikten sonra bu koca dünyanın küçücük bir köşesinde başarılarınızla iftihar eden, bu şerefi sizinle paylaşan insanlar tarafından sevgiyle karşılanmak ne güzel şeydir. Bunun bedeli söz konusu küçücük köşeye saygı göstermek, onun otoritesine boyun eğmekti. Oysa Burton kimselere saygı duyamayacak kadar kuşkucuydu. Hele ki kendi anne ve babasına çocukluğunda yalan söyleme konusunda uzmanlaşmıştı. Söylediğine göre sonraları kendini doğruyu söylemeye adamış ama bu başını belaya sokmaktan başka işe yaramamıştı. Eskrim sporundan hayatımın en büyük avuntusu diye söz etmesi bu bakımdan semboliktir. Hindistan ordusunda bir düzineyi aşkın dil öğrenme fırsatını buldu. Hemen ardından kendini İranlı bir elbise ve mücevher taciri gibi tanıtarak kadınların kapalı dünyasına sızmış, hareme bile girmişti. Burton'un iddiasına göre insanları tanımanın yolu kadınları tanımaktan geçiyordu. Böylece seksolojiye karşı ömür boyu sürecek bir ilgi geliştirdi. Ve bu süreç içinde Kamasutra'yı, Itırlı Bahçe'yi ve Binbir Gece masallarını İngilizce'ye çevirdi. Ne var ki parlak bilimsel faaliyetleri ona kadınlar hakkında çok fazla şey öğretmedi. Hindistan'daki kariyerinde en büyük hayal kırıklığı kifayetsiz bir aşık olduğunu keşfetmesiydi. Yıllardır binlerce Avrupalı, Hintli kadınlarla yaşamış ve onlarla aile kurmuş ama en azından benim şahit olduğum kadarıyla hiçbiri bu kadınlar tarafından sevilmemiştir. Seksoloji, 60'ların cinsel serbestlik ortamında nasıl kadınları anlamanın anahtarı olamamışsa, Victoria devrinde de olamamıştı. Kadınların ne söylediğine, ne düşündüğüne ve neleri söyleyemediğine kulak vermek, Burton'un programına dahil değildi. Kadınlardan nefret eden ve erkek olamadığı için kendini Burton'un bir parçası olarak gören bir kadınla evlenmiş olması, kadınlara bakışı açısından anlamlı bir göstergedir. Hayatını Burton'un mutluluğuna adayan bu kadın, onun kusurlarını ele güne açık etmemeye, onu asla kınamamaya, herhangi bir nedenle suçlandığında asla cevap vermemeye, onu huzursuz etmemek için kendi hastalıklarını gizlemeye ve ondan hiçbir şey istememeye, böylece onun ve pek çok erkeğin ancak bir metresin verebileceğini düşündükleri şeyleri karılarında bulmasını sağlamaya yeminliydi. Burton'un en meşhur başarısı Afganistanlı bir hekim ve derviş kılığında Mekke'ye doğru hac yolculuğuna çıkmasıydı. Ceviz yağıyla koyulaştırdığı suratı, kallavi sakalı ve tıraşlı kafasıyla tanınmaz hale gelmişti. Ayrıca Müslüman usulü yapılmasına özen göstererek sünnet de olmuştu. Yabancısı olduğu hiçbir tören veya dua bulunmadığı gibi konuşması Kur'an-ı Kerim'den alıntılarla doluydu. Bu macera için hekim bile olmuş, hastaları tedavi etmeye koyulmuştu. Bir yanardağın nefesine benzettiği ve yürüyüş sırasında yol arkadaşlarından birkaçının bitap düşerek ölmesine neden olan kızgın sıcağı ve haydutların dehşet verici saldırılarına rağmen yol arkadaşlarından birinin karnını deşmişler ve işini bitirmeyi çakallarla akbabalara bırakmışlardı. Hiç açık vermedi. Burton büyük ihtimalle bir Müslüman hac yolcusu olmanın ne demek olduğunu anlamaya en çok yaklaşan Hristiyandı. Yine de son bir engeli ortadan kaldıramadı. Nihayet Kabe'ye ulaştığında derinden etkilenmişti. Fakat gerçeği itiraf etmek gerekirse demişti, diğer hacıların yaşadığı yüce dini heyecana karşılık ben zaferimin sarhoş edici sevincini yaşıyordum. Hilenin kendisi içgörüden daha önemliydi. Burton'un İslam'a yönelik yoğun saygısı aslında yüzeyseldi. Kimliğini öğrenen bir Arap, sakalımızı hiçe sayarak bizimle alay etti demişti. Burton'un hayatının önemi işte buradadır. Doğu kültürünü batıya tercüme eden en büyük tercüman olarak saygı ve hayranlıkla anılsa da gerçekten de batı dünyasına büyük miktarda doğru bilgi armağan etmiştir. Farklı medeniyetler içindeki varoluşunu birbirleriyle bağdaştırmanın doyurucu bir yolunu bulamamış, dolayısıyla seyyahlığın nihai hedefine ulaşamamıştı. Hintlilerin içten içe kendilerini onlardan nefret eden İngiliz yöneticilerden üstün gördüklerini söylemişti. Tek çözüm bu hissiyatı güç gösterisiyle ortadan kaldırmak, demirden bir yumruk gibi tepelerine inmekti. Burada liberalizm zayıflık olarak algılanırdı. Çünkü şart disiplini korkuya dayalı saygı demekti. Belki de seyahat etmeyi evliliğe alternatif olarak gördüklerinden sınırları ortadan kaldırmaya en çok yaklaşanlar kadın seyyahlar arasından çıkmıştır. Kadınlar için seyyahlık iki uçlu bir meydan okumaydı. Hem geleneğe hem de tehlikeye. Mesela Viyanalı Ida Pfeiffer 1797-1858 komşularına bakılırsa aklı başında hamanat bir ev hanımına benziyordu. Fiziksel cazibesi zayıf olduğu için kendisinden 24 yaş büyük dul bir adamla evlenmeye zorlanmış, hemen arkasından kocası servetini kaybetmişti. Her şeye rağmen çocuklarını güçlükler içinde yetiştirdikten sonra seyahlıkta kendine yepyeni bir hayat buldu. "Anne babamı sevmeyi değil, onlardan korkmayı öğrenmiştim," diye yazmıştı. Artık başka türlü ilişkiler arıyordu. Manevi uyanma ve karşılaştığı insanların sevgisinden istifade etme yeteneği dışında hiçbir şeyi olmayan bu ufak tefek, zararsız görünüşlü yaşlı kadın, bir başına çok cüzi bir parayla dünyanın çevresine iki kez dönmüş, kendinden önce hiçbir Avrupalının ayak basmadığı yerlere gitmişti. Ulusların ve ailelerin tarihinden sonra yazılmayı bekleyen bir tarih daha vardır. Ülkelerine veya ailelerine ayak uyduramamış veyahut orada kendilerini eksik hissetmiş ve doğdukları yerlerden çok uzaklarda yeni bağlar yaratmaya çalışmış insanların tarihidir bu. Seyyahlar sınırları olmayan özel bir ulus türü oluşturmuşlardır. Ve seyahatin sadece bir oyalanma yolu olmaktan çıkıp tamamlanmış bir insanın diyetindeki temel unsurlardan birine dönüştüğü günümüzde dünyanın en kalabalık ülkesi olma yolundadırlar. Bugün senede 400 milyonu aşkın insan kıtalar arasında seyahat etmektedir. Seyahat tarihinin en seçkin kişilikleri ev sahiplerine en çok yararı dokunmuş olanlardır. Bir yolcu ziyaret ettiği ülkenin temsilcisi olarak evine dönebiliyorsa o seyahat başarılı olmuştur. Tıpkı büründüğü kişilikte kendinden bir parça keşfettiği zaman en başarılı oyununu çıkaran bir aktör gibi. Seyahat etmek için ille de uzak yerlere gitmek gerekmez. Şimdi hedeflerin en gizlisini erkeklerle kadınların birbirlerinin zihnine yaptıkları seyahati ele almak istiyorum. 18. Kadınlarla erkekler arasındaki dostluğun bu kadar kırılgan olması niye? Apsa hiç arkadaşı olmadığını söylüyor. Kendisi hiç okula gitmemiş. Bu yüzden 17 yaşındaki kızı sınavlara verdiği zaman sevinçten havalara uçmuş. Kızı ayrıca sınıfının birincisi. Kızının bir düzine sınıf arkadaşını davet ederek bunu bir partiyle kutlamaya karar vermişler. Apsa çeşit çeşit kekler ve limonata hazırlamış. Davetlilerin sadece ikisi gelmiş. Apsa Nidai 34 yaşında. 4 çocuk annesi, 10 senedir Bordo'da aynı mahallede yaşıyor. Bütün bu süre boyunca komşularıyla hiç konuşmamış. Apsa Senegalli. Oturduğu katı 4 Fransız ve 1 Portekizli aileyle paylaşıyor. Komşularının birbirleriyle konuştuğunu hiç görmemiş. Hiçbiri ona günaydın demiyor. Önceleri ben onları selamlıyordum ama her zaman cevap alamıyordum. Bir keresinde komşulardan biri asansörde kaldığında itfaiyeyi çağırdım. Tek yaptığı kuru kuru teşekkür etmek oldu. Bir seferde burnuma gaz kokusu geldi, kızım yardım çağırdı ama karşılığında dik bakışlarla ödüllendirildik. Bir metre ötemizdeki kapı komşumun iki çocuğu var ve bugüne kadar bizimkilerle hiç konuşmadılar. Öte yandan kendi evlerinde de pek fazla konuşulmuyor. Kocası bir bisküvi fabrikasında asgari ücretle işçi olarak çalışıyor. İşsizliğin tehdidini her an ensesinde hissederek, yorgun argın eve gelip televizyonun karşısına geçiyor, her biri kendi köşesinde sessizce oturuyorlar. Kocasının canı sıkkın oluyor, çocuklarıyla bile konuşmuyor. Kocamla pek konuşmuyoruz, genellikle öylece oturuyor. Bu durum beni çok yıpratıyor ama çocuklarla böyle bir sorunum yok. Oğlum bana karşı çok iyidir. Anne diye sorar, neden böyle suskunsun? Apsa gülümsüyor. Çocukları onun mutluluk kaynağı. Yine de sırtlarına elbise alabilmek ve okul ihtiyaçlarını karşılamak için para denkleştirmeye çalışmak fırtınada şemsiye açmaya benziyor. Kocası Fransa'ya 1976'da göç etmiş. Apsa 1983'e kadar çocuklarla birlikte Senegal'de kaldıktan sonra onun yanına gelmiş. İlk iki senesi Fransızca okuma yazma öğrenerek geçmiş. Ardından kendine iş aramaya başlamış ama bugüne kadar bulamamış. Her türlü işe talip oldum. Temizlikçilik yapmayı bile göze aldım. Otobüsle oralara gitmek bir saatimi alsa da her hafta gazetedeki iş ilanlarına başvuruyordum. Bana formlar doldurtuyorlar, arayacaklarını söylüyorlar ve hiçbir zaman aramıyorlar. Bir iş bulabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Neden bulamıyorum bilmem. Paraya kayıp gazeteye ilan verdim, yapayalnızdım, kimseyi tanımıyorum. Senegal'de de hayat öyle kolay değilmiş. Orada da işsizlik varmış ama hiç değilse terzilik yaparak 3-5 kuruş kazanıyormuş. Fransız hükümeti onu bir eğitim kursuna yerleştirmiş. Bu kurs çerçevesinde fabrikada stajyer işçilik yapıyor. Şefi ondan çok memnun olduğunu söylüyormuş ama ne yazık ki açıkta yer yokmuş ve onu işe alamayacakmış. Absa küçük bir terzi dükkanı açmayı hayal ediyor. Altısı birden 3 küçük odada yaşıyorlar. Evde çalışacak yer yok ama dükkan açmaya parası yetse bile ödemesi gereken vergiler onu en baştan çökertecek. Çalışmayı seviyorum, boş durmaktan nefret ediyorum. Büyük kızı okulda matematik öğretmeninin kızıyla arkadaş olmuş. Kız evlerine geldiğinde Senegal yemeklerine ilgi gösterince Absa buna çok sevinmiş. Kıza dört başı mamur bir akşam yemeği hazırlamış. Fakat öğretmenin başka bir yere tayini çıkınca bu arkadaşlık kopmuş. Şimdi arada bir telefonlaşıyorlar, o kadar. Kızı Senegal'e dönmeyi düşündüğünü söylüyor. Absa Afrika'daki aile hayatını özlüyor. Senegal'de hep bir arada yaşarız. Her şeyi unuturuz, düşünmeyiz. Yemeğe birlikte otururuz. Burada insan düşünmek zorunda kalıyor. Hep yalnızsınız çünkü. Çocuklar okullarına, kocam işine gidince uzun uzun düşünüyor ve ağlıyorum. Babamın ölüm haberini aldığımda tam bir hafta ağlamıştım. Yapayalnızdım. Senegal'de aileniz size destek olur. Ama burada kimse benimle konuşmadı. Kocamın gece mesaisi olduğu günler çocuklarla yalnız kaldığımda diyorum ki, Tanrım, neden bana yardım edecek hiç kimse yok? Ya başımıza bir şey gelse? Sözde Absa'yı iş hayatına hazırlama iddiasında olan ama stajyerlerin ancak beşte birinin iş bulabileceğini itiraf eden eğitim kursunun sorumlusu da Kabil doğumlu bir Afganistanlı. Aynı zamanda tanınmış bir ekonomist. Paris'te yaşarken komşularına günaydın dediğinde o da kimseden cevap alamıyormuş. Daha varlıklı ve daha eğitimli insanlar daha mı kolay arkadaşlık kurabiliyorlar? Uluslararası şöhrete sahip bir mimar ve tasarımcı olan Martin Bedin, Bordo burjuvazisinden bir ailenin üyesi. Ama çocukken okul arkadaşlarının, anne babalarının ona yönelttiği ilk soru her zaman "Baban ne iş yapıyor?" olmuş. Saygıdeğerlik hala insanlarla aranıza mesafe sokmanın alabildiğini inceltilmiş yöntemleriyle korunuyor. Bu yüzden Martin Bedin, rastlantısal karşılaşmaları arkadaş edinmek için bir fırsat olarak görmeyi tercih ediyor. Rastlantısal olarak karşılaşacağınız arkadaş adaylarını seçemezsiniz. Ama hangileriyle arkadaş kalmak istediğinize karar verebilir ve bunun için çaba harcayabilirsiniz. Dolayısıyla Martin Bedin, halihazırdaki aile bağlarının değil, devraldığı kökenlerin üzerinde duruyor. Venezuela doğumlu bir Korsikalı olan annesi, babasıyla tanıştığında 5 parasız bir tiyatro öğrencisiymiş. Bütün Korsikalılara diyor, gelip geçen denizcilerin kanı karışmıştır. Kendisinin mavi gözlü ve sarışın olması bu yüzden. Bir parça Yahudi kanı da taşıyor olabilir. Bu düşünce hoşuna gidiyor. Babasının ninesi Bordo Ticaret Okulu'na kabul edilen ilk kız öğrenciymiş. Ardından sanayici olarak büyük bir servet yapmış. Martin Bedin, üzerinde etkili olan bu güçlü ve azimli kadın onu politikacılığa yönlendirmiş, bir çeşit lider olmasını istemiş. Ama otorite gücüm yok. Martin Bedin, insanların ona itaat etmesini değil, onu sevmesini istiyormuş. Hem de sadece evde değil. 4 yabancı dili öğrenmiş. 13 yaşındayken İngilizcesini ilerletmek üzere gittiği Londra'da film yönetmeni Visconti'nin yeğeniyle tanışmış, o da aynı dil okuluna devam ediyor. Ama Brahms Oteli'nde kalıyormuş. Bu arkadaşlık ona İtalya'nın kapılarını açmış. Mimarlık eğitimini orada tamamlamış. Natalie'nin derslerine girmiş ve hitabet gücüne hayran kalmış. Ortaya bir şeyler koymuş insanlar beni büyülüyor. O kadar büyülüyor ki onlarla konuşacak cesareti bile kendinde buluyor. Natalie'nin ona yardım edip edemeyeceğini sormuş. Haşlığını çıkarmak için garsonluk yapıyor, geceleri gizlice onun bürosunda uyuyormuş. Natalie bunu keşfettiğinde onu evine almış. Derken Olivetti'nin ofis mobilyalarının tasarımcısı olan Sotsat bir sergide planlardan birini görerek bu evi birlikte yapmalıyız diye ona iltifat etmiş. Siz altına imzanızı koyarsınız, neden olmasın diye cevap vermiş o da. Genç çömezlere karşı koymak zordur. Natalie ama ben senin babandan daha iyi sayılmam diye karşı çıkmışmış. Sotsas ise ama benim yaptığım iş çok sıkıcıdır diye itiraz etmiş. 23 yaşında Martin, Sotsas'ın Memphis Tasarım Grubu'nun kurucu üyelerinden biri olmuş. Benimle çalışırken cesarete ihtiyacın olacak demiş Sotsas. Halbuki ona cesaret veren Martin ile Martin'in çalışma arkadaşları olmuş. Hemen hepsi memleketlerinde hayal bile edemeyecekleri şeyleri Milano'da gerçekleştirme fırsatı bulmuş genç yabancılarmış. Sotsas'ın çocuğu yokmuş. Onu bir baba gibi görüyorlarmış. Tek farkı onu kendi iradeleriyle seçmiş olmalarıymış. Sotsas'a gelince bizi kıskanıyordu. Kendisini bırakıp gideceğimizden korkuyordu. Martin Bedin kendini çılgınca bir çalışma temposuna kaptırmış. Grubun güzelliğe ilişkin radikal vizyonu, o güne kadar kimsenin dikkate değer bulmadığı sıradan nesnelerin güzellik içerebileceği konusundaki ısrarı, pahalı ve ucuz malzemeleri bir arada kullanması, kuvvetli renklerle çalışması, genel geçer beğeniyi bile tahrip etmesi ona uluslararası şöhret kazandırmış. Gel gelelim 7. yılın sonunda fikirlerini tükettiklerine karar vermiş ve ayrılmışlar. Sanatkarlarla zanaatkarlar arasındaki bu dirsek dirseğe ilişki dostluğun en doyurucu biçimi olabilir mi? Milano halkı hala şehrin bağımsız çalışan ama birbirlerine cömertçe yardım eden tasarımcılarına kardeşliğin anlamını keşfetmiş olduğunu düşünüyor. Martin Bedin'e gelince çok genç yaşta ün kazanması sorunlara yol açmış. Mobilyadan eve, otobüse, genel tuvalete, mücevherden lambaya, halı, lavabo, bisküvi, çanta ve güneş gözlüğüne kadar akla gelebilecek her şeyi tasarlamaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli, en şatafatlı firmalarına danışmanlık yapmış ve onlardan işler almış. Yine de ürünlerini kullananlarla daha yakın bir ilişki içinde olmayı özlüyor. Bu yüzden La Manufacture Familia'yı kurmuş. Burada mobilya üretiyor ve ürünlerini insanlara ilk elden satıyor. Müşteriler mobilyaları görmek için evine geliyorlar. Bu tasarımcı ile müşterinin arkadaş olması mı demek? Martin Bedin kendi yapmak istediğini yapıyor. Müşterinin istediğini değil. Çünkü müşteri ne istediğini bilmediği gibi açıklayamıyor da. Kendisinin de yapıp bitirene kadar nasıl bir şey yapacağını açıklayamaması gibi. Tasarımcıyı kimsenin beklemediği, kimsenin öngörmediği şeyler yaratan bir çeşit barışçıl terörist olarak görüyor. Özgünlüğün püf noktası bu işte. Yine de tasarımları üzerinde çalışırken her zaman içinde bir anlaşılmama korkusu oluyor. Müşteri her nesneye nasıl kendine has bir kişilik verdiğini, her birini nasıl ayrı ayrı değerli kıldığını göremezse diye endişeleniyor. Belki de diyor, bu kavrayışa yavaş yavaş ulaşmanın tek yolu gizlice insanların bilinçlerine sızmak, bir parazit gibi tıpkı. Usta bir tasarımcının başarısı ancak aynı yoldan kendileri de geçmiş olan diğer tasarımcılar tarafından anlaşılabiliyor. Modern sanatın toplumun geniş kesimlerinde alıcı bulmamasının nedeni bu. Martin Bedin insanları şaşırtmaktan hoşlanıyor, derin bireyselliğini korumak istiyor. İki kocası da kendisinin tersine ürünleri süpermarketlerini dolduran endüstriyel tasarımcılar olmuş. Her biriyle ayrı bir arkadaşlık türü geliştirmiş. İtalyan olan ilk kocası ondan yaşlıymış ve içe dönük biriymiş. Onu hiç anlayabildim mi emin değilim. İnsanlarla iletişime ihtiyaç duymayan biriydi. Yalnız başına çalışmayı bana o öğretti. 12 yıllık sorunsuz bir evliliğin ardından günün birinde ikisi de başkalarına aşık olmuşlar. Kavgasız gürültüsüz ayrılmış ve arkadaş kalmışlar. Çünkü hayatınızın 12 senelik bir parçasını çöpe atamazsınız. Keza ikinci kocasının kızı ve eski karısı da bir tereddüt döneminden sonra arkadaşlığı sürdürmeye karar vermişler. Şimdi onlara kalmaya geliyorlar. İkinci kocası bir şehir insanı olduğu halde Giron'un kırsal sükuneti içinde onunla birlikte olmak uğruna Amerika Birleşik Devletleri'ndeki parlak kariyerini terk eden Piotr Sierakowski. Üslupları ve düşünceleri birbirine benzemiyor. Renkler onun işinin en vazgeçilmez parçası. Halbuki kocası renklerle çalışmaktan hoşlanmıyor. Ayrıca Memphis'in tarzına en ufak sempatisi yok. Duygusal olarak birlikteler ama düşünsel olarak hala ayrılar. Çocukları içini birlikte modernize ettikleri 18. yüzyıl tarzı güzel evleri ve La Manufactura'daki iş ortaklıkları onları buluşturan ortak alanlar. Akademide ders vermeleri için ikisine birden teklif getirildiğinde Martin ortak bir ders açmalarını önermiş. Ama kocası bu işi tek başına yürütmeyi tercih etmiş. Kocası asla yalan söylemiyor. Piyasadan iş almaya çalışan bir tasarımcı için en büyük handikap bu. Çünkü işverenlerin fikirlerini paylaşıyor gibi yapmanız, meçhul bölgelerde dolaşmak yerine eski başarılarınızı tekrarlamanız gerekiyor. Halbuki o, nesnelerin ruhu üzerinde düşünmeyi seviyor. İdeali, tahtaya biçim verme sanatında bir Mozart olmak, yeniliklerle ve sürprizlerle dolu bir üslup edinmek. Martin Bedin bazen La Manufactura'yı kurarak Korsika klanını ya da zanaatkarlığın eski günlerindeki aile atölyesini hayata döndürdüğünü düşünüyor. Ama bazen de diyor ki, aslında erkeklerle çalışmayı sevmiyorum. Bugün canım çalışmak istemiyor. Hadi kıra gidelim diyebileceğim insanlarla çalışmaktan hoşlanıyorum. Bunu ancak kadınlarla yapabilirsiniz. İş hayatında etrafımda daima erkekten çok kadın oldu. Ve bu kadınlarla çok yakınlaştım. İşi genellikle feminen bir eyleme dönüştürdük. İşle hayat arasındaki çizgiyi kaldırdık. Birlikte çalıştığım erkeklerin hepsinde feminen bir yan vardı. Kadınlarla vakit geçirmeyi ve kadınca konulardan bahsetmeyi seven insanlardı bunlar. Zaten yaratıcılık erkeklerdeki feminen tarafın harekete geçmesidir. Mobilyalarımı tasarlarken onları bir ev içi görüntüsünün parçası olarak hayal ederim. Sotsas da kafasındaki mobilyayı bir sahneyle veya bir anekdotla anlatırdı. Onun da feminen bir yanı vardı. Duygusaldı, ağlardı, öfkeye kapılırdı. Kadınlarla erkekler farklı düşünce ritimlerine sahipler. Zihnimin tamamen boş olduğu tek bir dakikam yok. Kafamda her zaman bir düşünce dolaşıyor. Anlaşılan o ki eğitimli erkeklerle kadınlar bile çoğu durumda birbirlerini ancak kısmen tanıyabilmişlerdir. Kadınlarla erkekler arasındaki dostluk neden bu kadar ender ve bu kadar çetin olmuştur? Bu sorunun klasik cevabı sekstir. Ama bu arkadaşlığın erkekler arasında da kolay yürümemiş olduğunu gözden kaçırmaktır. Tarihin belgelediği ilk arkadaşlık yani M.Ö. 2000 sıralarında Gılgamış'la El-Kudu arasında gelişen ilişki mizaçlarının birbirine hiç benzememesi yüzünden derhal duvara toslamıştır. El-Kudu vahşi bir adamdı. El ele verip kötülüğü dünyadan silip atmaya karar vermelerinden önce uzlaşmak için uzun uzadıya çaba harcamaları gerekmişti. Arkadaşlığa çelme takan şey seksten ziyade insanların kendilerine benzemeyen insanlara duydukları korku olmuştur. 1936'da Amerikalılar Dale Carnegie'nin Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı adlı kitabını bütün hayal kırıklıklarının çözümü olarak bağırlarına bastılar. İzleyen 20 yıl içinde kitabın satış rakamı 5 milyona ulaştı. Bu kitap yeni bir kutsal kitap gibiydi. Çünkü her ne kadar cennetin kapılarının önünüzde açılmasını sağlamıyorsa da yabancıların kapılarını tıklatmak ve kapının yüzüne çarpılmamasını sağlamak için ne yapmanız gerektiğini anlatıyordu. Carnegie 1888-1955 düşük toplumsal statüsünü kendine dert edinmiş gezgin bir tüccardı. Üzüntüsünü yenmek için topluluk önünde konuşma sanatı üzerine akşam dersleri veriyordu. Göçmenlerle dolu bu ülkede insanları çekingenliğe iten şeyin ağızlarını açarak kendilerini rezil etme korkusu olduğunu fark etti. Önerdiği çözüm basitti. Gülümseyin, asla tartışmayın, insanlara asla hatalı olduklarını söylemeyin, onlara kusur bulmayın, hep iyi ve terbiyeli olun. Çevrenizdeki insanlardan farklı olmayın, o zaman arkadaşınız olacaklardır. Başka bir deyişle kendiniz olmayın. Arkadaşlığın önündeki en talihsiz engel insanların birbirlerinden farklı olmaları ve bunu gereğince saklayamamalarıdır. Carnegie aynı zamanda aynı şeyin kadınlar için de geçerli olduğunu söyleyen bir kitap daha yazmıştı. Kocanızın toplum ve iş hayatında yükselmesine nasıl yardım edebilirsiniz? Kadınlar da üstlerine düşen rolü öğrenmeliydiler. Carnegie bir korkudan kurtulmanın en iyi yolunun başka bir korkuya sarılmak olduğu prensibi uyarınca kendini rezil etme korkusunun yerine nasıl biri olduğunu açık etme korkusunu koymuştu. Carnegie'nin çözümünün Amerika'ya has bir yanı yoktu.